Ayrım 11.
Pokık'tan bir çeyrek asır önce İstanbul'a gelen Fransız gezgini de Lamondre, limanda gördüğü Türk donanmasını şöyle anlatır. Gemiler her zaman için harekete hazır ve silah başı durumundaydı. Türk kadırgaları çok büyüktü, çok bakımlıydılar. Mürettebatın kılık kıyafeti de pek düzgündü. Teknelerin üzerinde Türk üslubunda, göz kamaştırıcı bir güzellikte yaldızlı nakışlar ve oymalar vardı. İmparatorluğun yüze yakın kıyı şehrinde tersane ve tezgahlar vardı. Bunların en büyüğü İstanbul'daki Haliç tersanesi idi. Avrupa devletleri bile bu tersaneye gemi ısmarlarlardı. Esasen 7-8 yıl Türk donanmasında hizmet gören gemiler, topları çıkarıldıktan sonra ya Türk armatörlerine veya Avrupa'ya satılırdı. Haliç tersanesinin amiri tersane emini denen Bahriye Müsteşarı'ydı. Tersane emini amirallerden değil, daha çok sivillerden, bilhassa maliyecilerden seçilirdi. Tersane ve donanmanın her türlü masrafından sorumluydu. Mahiyetinde liman kaptanları, mühendisler ve yüzlerce memur bulunurdu. Tersanenin teknik amiri ise Ser Mimarı Tersane-i Amire denen gemi inşaat baş mühendisiydi. Emrinde 10 mühendis ve 400 usta vardı. Elinde gümüş bir asa taşırdı. Tersanedeki esir işçilerden Forsa Zindanı Katibi denen yüksek memur sorumluydu. Mahzen Katibi seferden dönen gemilerin onarılmasına bakar, getirdikleri ganimetten devlet hissesi olan 1/5'e de hazine namına el koyardı. Bütün bu memurlar tersane eminine istediği anda doğru ve düzenli bilgi vermekle mükellefti. Haliç tersanesi 137 savaş gemisine aynı anda tezgaha koyup birkaç ay içinde indirmeye yeterli kapasitede dünyanın en büyük gemi inşaat kurumuydu. Kaptanı Derya'da denizde olmadığı ve hükümet toplantılarına katılmadığı zamanlarda tersane yakınlarında Kasımpaşa'daki makamında otururdu. Kasımpaşa ve yakın çevresinde 100 bin kişi yaşardı. Tersanedeki işçilerin sayısı 30 bini esir forsa, 30 bini Türk olmak üzere 60 bin kadardı. Forsalar Avrupa'da olduğu gibi boğaz tokluğuna ölünceye kadar çalıştırılmaz, hür işçiler gibi ücret alırlardı. Ücretlerini biriktirenler değerlerini ödeyerek hürriyetlerine kavuşurlardı. Haliç çevresinin asayişinden kaptanı Derya sorumluydu. Her gece kaptanlardan 35'i, yanında 300 bahriye azabı, deniz piyadesi, olduğu halde nöbet bekler ve sokakları dolaşırdı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde Türk donanmasının kürek, yelken bezi, çuha fabrika ve dökümhaneleri vardı. Devlet gerileyip para kaynakları azalınca bu muazzam teşkilat gittikçe küçüldü ve Türk donanması eski önemini kaybetti. Oruç Reis'in ölümü. Oruç Reis Türkiye'den gelerek Cezayir'de kendi hesabına devlet kuran bir denizciydi. Büyük bir teşebbüs dehasıyla birkaç yıl içinde bütün Cezayir'i ele geçirmiş, bir avuç Anadolu'lu Levent'le büyük bir ülkeye hakim olmuştu. Cezayir kıyıları devrin en kuvvetli Hristiyan devletinin İspanya'nın hakimiyeti altındaydı. İspanyollar yerli Araplara kan kusturuyorlardı. Onun için Araplar Türkleri bir kurtarıcı olarak karşıladılar. Fakat bir takım menfaatler dolayısıyla İspanyolları tutan yerliler de vardı. Oruç Reis Fas sınırları yakınlarında Tlemcen'i de aldı. İspanyollar Kuzey Afrika'nın bu büyük şehrini Türklerden almak için Oruç Reis'in üzerine yürüdüler. Don Martin'in kumanda ettiği düşman ordusu 11.500 İspanyol ve 35.000 Araptan meydana gelmişti. İspanyol piyadesi tüfekle silahlanmıştı. Topçu birlikleri de vardı. Oruç'un kuvvetleri çok azdı. Emrindeki Arap gönüllülerine de güvenemiyordu. Böyle olduğu halde Tlemcen'i savunmaya karar verdi. Tlemcen şehrini sokak sokak müdafaa eden Türkler, düşmanın sayı çokluğu karşısında şehrin kalesine çekildiler. Arap gönüllüleri kısım kısım kaçarak Türkleri yalnız bıraktılar. Türk Leventleri ağır zayiat vermişti. Aylar süren vuruşmalardan sonra Oruç Reis'in yalnız 500 Levent'i kaldı. Türk denizcisi bu kuvvetle düşmanı püskürtemeyeceğini biliyordu. Fakat bazı ümitleri vardı. Cezayir şehrindeki kardeşi Hızır Hayrettin Reis'ten ve Fas Sultanı'ndan yardım bekliyordu. Gerçekte Fas Sultanı'nın yardıma niyetli olduğu bile şüpheliydi. Hızır Reis, istikbalin Barbaros Hayrettin Paşa'sı da çok müşkül şartlar içindeydi ve bütün gayretlerine rağmen Tlemcen gibi çok uzak bir mesafeye erişip ağabeyine yardıma geleceği zayıf bir ihtimaldi. İspanyol bombardımanından yılan ve milli duygu taşımayan Tlemcenliler, Şeker Bayramı günü bayram namazından sonra Türk Leventlerine saldırıp ailesini öldürdüler. Şaşıran ve böyle bir şey beklemeyen Türkler, zorlukla ayaklanmayı bastırdılar. Fakat her an yeni bir ihanet bekleyen Oruç, kaleyi daha fazla tutamayacağını anladı. Kuşatmayı yarıp dışarıya çıkmaktan başka çare kalmamıştı. Bir gün elbette Tlemcen'e dönerdi. İspanyollar devamlı takviye alıyorlardı. Afrika'daki en büyük İspanyol kumandanı olan Oran Genel Varisi, Gomares Markisi de Tlemcen'e gelip savaşın idaresini eline aldı. Oruç Reis bir huruç hareketi yaptı. Ansızın kaleden çıktı. Neye uğradığını şaşıran düşman 700 ölü ve 100 esir verdi. Fakat muhasara 6. ayını tamamlamak üzereydi. Oruç Reis'in yalnız 40 leventi kalmıştı. Gerisi şehit olmuştu. Yiyecek ve cephane tükenmişti. Bir gece sabaha karşı 40 yiğit İspanyolların ağır uykulu bir gaflet anında kuşatma hatlarını yardı. Bu çok büyük bir başarıydı. İspanyollar 2 saatlik bir gecikme ile Türkleri takibe başladılar. Takip müfrezesinin başında Garcia de Tineo adında bir İspanyol asilzadesi bulunuyordu. Gomares Markisi'nden Oruç'u canlı, mümkün olmazsa ölü olarak getiremediği takdirde geri dönmemesi emrini almıştı. Beni Amir oymağına mensup Araplar da 40 bedbaht Türk'ün üzerindekileri yağmalamak gayesiyle İspanyolların peşine takıldılar. Oruç Reis Leventlerine üzerlerinde silahtan başka ne varsa çıkarıp atmalarını emretti. Öyle yapıldı. Bedevi Araplar bunları yağmalamak için epey vakit geçirip geride kaldılar. Fakat İspanyol kumandanı buna aldanmadı. Oruç bir defa daha ellerinden kurtulursa ne yapıp yapıp kayıplarını geri alacağını biliyordu. Nihayet Rio Salado ırmağına varıldı. Hepsi ağır yaralı, aç, uykusuz ve perişan denecek derecede yorgun Leventlerin takriben yarısı, 20 kadarı ırmağı geçti. Bunlara kurtulmuş gözüyle bakılabilirdi. Ancak gerideki Leventler, Garcia de Tineo'nun 45 atlısı tarafından yakalandı. Bunlar baba bizi bırakma diyerek karşı kıyıya geçmiş olan Oruç Reis'ten imdat dilediler. Bu feryat büyük Fatih Denizci'nin mahvına sebep oldu. Kim olursa olsun, kaçar ve sonradan yoldaşlarının öcünü almak için hazırlıklı olarak düşmanın karşısına çıkardı. Fakat Leventlerine karşı gerçek bir baba ruhu taşıyan Oruç Reis bunu yapamadı. Irmağı gerisin geriye geçmek emrini verdi. Bu emrin ne demek olduğu malumdu. Buna rağmen hiçbir Levent'in aklından itiraz etmek geçmedi. Oruç Reis 20 Levent ile geri döndüğü zaman İspanyolların eline düşen diğer 20 Levent'in zaten çoğu şehit olmuştu. Leventlerin kılıçlarını kaldıracak güçleri kalmamıştı. Müthiş kan kaybetmiş ve günlerce bir şey yememişlerdi. Sonbahar olmasına rağmen korkunç bir Afrika güneşi başlarının üzerine ateş yağdırıyordu. Oruç son Levent'inin de şehit düştüğünü yaşlı gözlerle seyretti. Fakat teslim olmadı. Bizzat Don Garcia'nın fırlattığı bir mızrakla göğsünden ağır şekilde yaralandı. Yaralandığını bile fark etmedi. Eskisi gibi tek koluyla dövüşmeye devam etti. Nihayet Don Garcia, büyük denizcinin kalbine kılıcını soktu. Oruç Reis derin bir nefes aldı. Kendinden önce gaza ve cihat yolunda, Akdeniz'in dalgaları ve Afrika çölleri arasında şehit düşen kardeşlerini İlyas ve İshak Reisleri hatırladı. Cezayir'de bulunan hayattaki tek kardeşi Hızır Reis'i imana benzer bir ümitle hayalinden geçirdi. Anadolu'nun mor sümbüllü dağlarını düşündü. Gözlerini yumdu. Muhteşem başı gövdesinden ayrılıp İspanya'ya götürüldü. Vücudu Cezayir'in Fas'a çok yakın bir bölgesinde, Afrika'nın kızgın toprakları üzerinde kaldı. 10 Ekim 1518 günü geçen bu fedakarlık boşa gitmedi. Kuzey Afrika'daki birkaç yüzyıllık Türk hakimiyetinin gerçek temeli oldu. Cezayir Beylerbeyliği. Cezayir'i kendi hesabına Oruç Reis fethetti. Kardeşi Hızır Reis, müstakbel kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, ülkenin fethini tamamladı ve Yavuz Sultan Selim'e tabi oldu. Böylece Cezayir'de tarihte ilk defa olarak Türk hakimiyeti kuruldu. Kanuni devrinde Cezayir bir Türk Beylerbeyliği yani eyaleti şeklinde teşkilatlandırıldı ve 1830'a kadar Türk idaresinde kaldı. Avrupalılar tarafından krallık sayılan ve iktisadi askeri gücü bakımından bir Avrupa krallığına denk kuvvette olan Cezayir eyaleti hemen daima denizcilikten yetişmiş beylerbeylerin idaresine verilirdi. Ülke 5 sancağa yani vilayete ayrılmıştı. Her sancağın başında Cezayir şehrinde oturan beylerbeyinden emir alan bir Bahriye sancakbeyi, tüm amiral vardı. Sancaklar kaidliklere, kaidliklerde şeyhliklere ayrılırdı. Bunlar kaymakam ve nahiye müdürü derecesinde idare amirleriydi ve ekseriya yerlilerden seçilirdi. Cezayir şehrinde Maliki ve Hanefi mezheplerinden iki büyük müftü bulunur, diğer müftüleri bunlar atarlardı. Malikilik yerli halkın, Hanefilik ise Türklerin mezhebiydi. Türk tesiriyle şehir halkı içinde Hanefi olmuş yerliler de vardı. Cezayir şehrinde cuma ve salı günleri dışında haftada 5 gün meclis toplanır ve eyaletin iç işleriyle uğraşırdı. Salı günleri aynı meclis Cenine Sarayı'nda bizzat Beylerbeyi'nin veya vekilinin başkanlığında toplanır, alınan kararlar Beylerbeyi'nin tasikine sunulurdu. Beylerbeyiler yalnız yüksek siyasi ve askeri işlerle uğraşırlardı. Meclisin üyeleri olan yüksek görevlilerin hepsi Türktü. Başlıcaları Hanefi Büyük Kadısı, Maliye İşlerine Bakan Defterdar, Yeniçeri Ağası, yerlilerin işleriyle uğraşan Arap Ağası, donanmanın idari ve mali işleriyle görevli, yalı vekil harcı, hazineye ait mallara bakan, hazneci, vakıflara ve sosyal yardım işlerine nezaret eden Beytül Malci idi. Bu mecliste katip ve yardımcı olarak 200 kadar memur çalışırdı. Büyük kadı ülkenin adalet ve eğitim işleriyle uğraşır, sancak ve kaza kadılarını tayin ederdi. Cezayir Beylerbeyliği'nin donanması Avrupa büyük devletlerinin donanması gücünde çok büyük bir deniz kuvvetiydi. Kaptan ve Leventlerin hepsi Türktü. Bu donanmanın çeşitli filoları yalnız Akdeniz'de değil, Atlas Okyanusu'nda ve okyanusa bağlı denizlerde daimi şekilde faaliyet gösterirlerdi. Kara kuvveti ikinci derecede geliyordu. İlk muntazam kara kuvvetini hayatının sonlarına doğru Barbaros Hayrettin Paşa kurdurdu. Bu kuvvet 6000 kişiden ibaretti ve Yeniçeri adını aldı. Halbuki İstanbul'daki Yeniçerilerin ekserisi gibi devşirme değil Anadolu Türk idiler. Yalnız teşkilat bakımından İstanbul'daki Yeniçeri Ocağı örnek alınmıştı. Cezayir Beylerbeyi'nden emir alırdı. İstanbul'daki büyük Yeniçeri ağası ile hiçbir ilgisi yoktu. Cezayir Yeniçeri ağasının İstanbul, İzmir ve Antalya'da birer temsilcisi vardı. Bunlar Cezayir Yeniçeri Ocağı'na yazılmak isteyen gönüllüleri seçer, masraflarını vererek ihtiyaç oranında Cezayir'e gönderirlerdi. Bunlar Cezayir'de ya Türk kızları veya Arap kızları ile evlenirlerdi. Çocukları Türk anadan doğmuşsa gene Yeniçeri olur, Arap veya Berberi anadan doğmuşsa Kuloğlu adı ile diğer bir piyade sınıfına yazılırlardı. Kuloğullarının Yeniçeriler derecesinde ehemmiyeti yoktu. Türkçe konuşan yerlilerde gönüllü asker yazılırdı. Bunlar bilhassa İspanya'dan kovulan Endülüslü Müslümanlar ve Berberi kabilelerinden gelen gönüllülerdi. Yerli Araplar askerliğe heves etmiyorlardı. Nihayet eyaletin topçu kuvvetleri vardı. Cezayir'deki Türk topçusu ve seyyar topçu. Seyyar topçuyu Yavuz'un gösterdiği Osmanlı topçu subayları kurmuştu. Cezayir devrinin en büyük şehirlerinden biriydi. Şehrin belediyesi ve bu belediyenin büyük bir bütçesi vardı. Belediye başkanına Şeyhul Beled denir ve çoğunlukla yerli Araplar arasından Beylerbeyi tarafından seçilirdi. Ülkedeki Türklerin çoğu Cezayir şehrinde yaşarlardı. Diğer şehirlerdeki Türkler azınlıktı ve resmi görevlilerle askerlerden ibaretti. Cezayir şehrinde pek çok milletten halk yaşardı. Türkler ve onlar gibi Türkçe konuşan kuloğulları, yani yerli anadan doğmuş Türk çocuklarından başka Araplar, Araplaşmış veya daha Berberi dilini konuşmakta devam eden Berberiler, Arapça konuşan Endülüslü göçmenler, yerli veya İspanya ve Portekiz'den kovulmuş Yahudiler, nihayet ticaretle uğraşan Avrupalılar vardı. Bunlara dünyanın hemen bütün milletlerinden bol örnekler içine alan on binlerce esiri ilave etmek lazımdır. Şehirde muazzam bir ticaret ve bilhassa esir ticareti yapıldığı için asayişe çok dikkat edilirdi. Şehrin asayişinden çavuş denen yüksek rütbeli 8 Türk subayı sorumluydu. Bunlar bugünkü İngiliz polisi gibi hiçbir silah taşımazlardı. Fakat bir çavuşa itaatsizlik etmek bile büyük suç sayılır, hatta idam cezası görürdü. Halktan yardımını isteyeceği her şahıs, çavuşa elinden gelen yardımı yapmakla mükellefti. Şehrin geniş banliyölerinde inzibat işlerine Fas Kaidi denen bir yerli memur bakardı. Bu banliyölerde 16. asır sonlarında 10 bin bahçe, 12 bin ev, 25 bin çiftlik vardı. Cezayir şehrinin nüfusu 100 ile 150 bin arasında değişmekle beraber, uzak banliyölerle beraber bu rakam iki mislini buluyordu. Cezayir Beylerbeyliği'nin idaresi anahtarlarını özetlediğimiz bu şekliyle, 1830'da kıyıdan başlayan ve gittikçe içlere doğru ilerleyen Fransız işgaline kadar devam etti. Preveze Zaferi 1538 Eylül'ünde Vezir Süleyman Paşa'nın Hint Okyanusu donanması Hindistan'da Gujarat kıyılarına Türk ordusunu çıkardı. Kanuni Sultan Süleyman ise 8. seferi Hümayunluğunu tamamlamıştı. Kuzeydoğu Romanya'daydı. Aynı günlerde Akdeniz donanması, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında, cihan tarihinin en büyük deniz vuruşmalarından biri, belki birincisini yapacağı anı bekliyordu. 1538 yazında, dünya tarihinde o zamana kadar görülen en büyük armada, hemen bütün Avrupa devletlerinin katılmasıyla ortaya çıkmış, Akdeniz'de donanmayı Hümayun'u arıyordu. Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint Schalken bu korkunç deniz kuvvetine Andrea Doria'yı başkomutan tayin etti. Armada başlıca İspanya, Almanya, Venedik, Portekiz, Ceneviz, Papalık, Floransa, Malta donanmalarından müteşekkildi. Bunlardan tek başına İspanya donanması, yeryüzünün Türkiye'den sonra ikinci, Venedik donanması ise üçüncü deniz kuvvetini teşkil ediyordu. Andrea Doria ise Hristiyan aleminin 16. asırda yetiştirdiği en büyük amiraldi. Divan-ı Hümayun, yani Türk-Osmanlı İmparatorluk hükümeti, Haçlı armadasının Yunan denizinde toplanmakta olduğunu bildirdiği zaman, Kerpe ve Kaşot adalarının fethinden dönen Barbaros Hayrettin Paşa, donanmanın esas parçası ile İstanköy körfezindeydi. Haberi alınca Ege Denizi'ni kuzeybatıya doğru geçip Ağrıboz Limanı'na geldi. Andrea Doria'nın Yunan Denizi üzerindeki en önemli Türk deniz üssü olan Preveze'yi bombardıman ettiği öğrenildi. Barbaros 20 parçalık bir keşif filosunu Turgut Reis'e vererek Yunan Denizi'ne gönderdi. Turgut düşmanın kuvveti ve pozisyonu hakkında tam bir keşif yapıp dönecekti. Barbaros Ağrıboz'dan ayrıldı. Mora'nın doğu kıyılarından inerek Yarımada'nın güneyindeki Modon üssüne geldi. Bu sırada Turgut, İonya adalarının en güneyindeki Zanta adası açıklarında Haçlıların 40 parçalık öncü filosunu görmüştü. Barbaros'un yaklaştığını öğrenen Andrea Doria, Preveze kuşatmasını kaldırdı ve donanmasını Korfu'da toplamak üzere kuzeye çekildi. Mora'nın güney ve batı kıyılarını takip eden Barbaros da Zanta'yı geçti. Venedik'e ait Kefalonia adasını bombardıman ettikten sonra Preveze'ye geldi. Donanmayı Hümayun, Arta Körfezi'ne girdi ki Preveze üssü bu körfezin kuzeybatı ucundaki burunun üzerindedir. Körfezin methali olan boğaz o kadar dardır ki Preveze üssündeki Türk topçusunu susturmadan hiçbir düşman bu boğazı cebren geçemezdi. Nitekim 25 Eylül sabahı Haçlı donanması güneydoğuya kayıp Preveze önlerine geldiği zaman Andrea Doria bu fikirdeydi. Türklerin Körfez'den çıkıp açık denizde pek üstün Hristiyan donanmasıyla vuruşmayı göze alacaklarını aklından geçirmiyordu. Ona göre Türk donanması burada hapis kalacak, kendisi de Türk kıyılarını istediği gibi yakacaktı. Haçlı Armada 600'den fazla gemiden kurulmuştu. Bunlardan 308'i Saffı Harp gemisi, gerisi küçük savaş ve nakliye tekneleriydi. Kürek çeken 10 binlerce forsadan başka armadaya 60 bin asker bindirilmişti. Armadada 20'ye yakın gemi vardı ki her biri 2000'den fazla asker taşıyordu. Türk donanması 122 parçadan ve forsalar dışında 20 bin askerden ibaretti. Bu suretle forsalarla beraber iki taraftan en az 120 bin insan deniz üzerinde karşı karşıya gelmiş oluyordu ki şimdiye kadar görülüp işitilmiş bir şey değildi. Barbaros bütün amirallerini kaptanı Derya Baştardasına çağırdı. Mecliste ileri sürülen fikirler düşman beklemekten usanıp defoluncaya kadar Körfez'den çıkılmaması esası üzerinde toplanıyordu. Barbaros bu fikri kabul etmedi. Boğazdan çıkılacağını ve düşmana taarruz edeceğini bildirdi. Düşmanın 3-4 misli olan silah üstünlüğünün tabiye üstünlüğüyle bertaraf edileceğini söyledi. Cihan tarihinde o ana kadar bu kadar büyük bir armadanın bir araya gelmemiş olmasını Barbaros bir felaket gibi değil, talihin bir lütfu gibi telakki ediyordu. Bu armada yenilirse Akdeniz'deki Türk üstünlüğünün artık uzun zaman için münakaşa konusu olamayacağını biliyordu. 28 Eylül Cumartesi sabahı iki donanma karşı karşıya geldi. Türk orta kanadında Kaptanı Derya ve Cezayir Beylerbeyisi Barbaros Hayrettin Paşa bulunuyordu. Yanında oğlu Hasan Reis ve manevi oğlu diğer Hasan Reis vardı. Sağ kanada Salih Reis, sol kanada büyük coğrafya ve matematik bilgini Seydi Ali Reis komuta ediyordu. Turgut Reis ihtiyat filosunun başındaydı. Yanında Murat, Sadık ve güzelce Mehmet Reisler vardı. Türk üstünlüğünün en önemli amili Barbaros'un büyük tabiye dehasındaydı. Türk kaptanı deryası bütün kanatlara hakimdi. Ancak doğruya bu bakımdan avantajsızdı. Komuta ettiği armada milli bir donanma değildi. Çeşitli milletlerin amiralleri arasında rekabet vardı. Türklere zaferi kazandıran ikinci sebep, gemilerinin hafif, çok yollu ve yürük, manevra kabiliyetleri üstün tekneler olmasıydı. Büyük düşman kadırgaları ağır ağır hareket ederken, Türk gemileri onları istedikleri gibi çevirip top ateşine alıyordu. Üçüncü üstünlük, Türk deniz toplarının menzil uzunluğundan ileri geliyordu. Barbaros gemilerini öyle bir mesafede tutuyordu ki düşmanı rahatça dövebiliyor, halbuki düşman toplarının menzil uzunluğunun dışında kalıyordu. Bu suretle başlayan muharebe Türk zaferiyle bitti. Armadasının yarısı sulara gömülen Andrea Doria gece karanlığından faydalandı, bütün fenerlerinin söndürülmesini emrederek ricate başladı. Açık denizin Haçlılar için pek hazin olan manzarası göz alabildiğine uzanıyordu. 5 saatte bu sonucu alan Barbaros, kendi tabiyesini düşmana kabul ettirmek ve inisiyatifi asla karşı tarafa bırakmamak prensibini deniz savaşlarında bir kanun haline getirdi.